Ayrım 45.
Batının hiçbir kavmi Türk kadar rahim olmayı becerememiştir. Gecenin geri kalan kısmında Rodoplu, Pavlovich'e Selahattin Eyyubi'yi tanıttı. Birkaç gün sonra Diana ikna olmuş, filmin adı bile belirlenmişti. Yaş yaraşır Eyyubi'ye. Sofokles'in Elektra'sının Eugene O'Neill uyarlamasından öykünmüşlerdi. Tek sorun, çağdaş Eyyubi'nin hangi işi tutarsa aslını en iyi yansıtacağı üzerindeydi. Günay bir sendikacı ya da siyasi parti başkanı kimliğindeki bir Eyyubi'nin fevkalade mesajlar verebileceğini düşünüyordu. Şimdi düşündüğümde Günay'ın Eyyubi'ye öykündüğünü düşünüyorum. Fantastik geliyor ama öyle. Eyyubi onun ata ruhlarından birisiydi. İnsanlık tarihinde yüreğin, inancın ifadesini bu kez İslamiyet'te bulan biyofiliyanın, nekrofil dayatmanın üstesinden geldiği bir ikinci olay olmadığını söylerdi. Eyyubi aslan yürekli Richard'ın Akra'da başlarını uçurduğu 2500 Müslümanın kederinin kendisini biçimlendirmesine, Kudüs'ten intikam almayı zorlamasına izin vermemişti. Güçlüydü ama Allah'ın evini zapt etmek gibi bir amacın bile aracı meşru kıldığına hiç inanmamıştı. Oysa günümüzde bundan çok daha sefil kazanımlar için nice değerler yitiriliyordu. Bu mesajı verebilecek bir film, Batı'nın bir şeyi yapmak mümkünse yapılmalıdır anlayışını, bu durumda Kudüs halkını cezalandırmak mümkünse cezalandırmalıdır anlayışını sorgulayacak, yabancılaşmanın kardeşçe sevginin yok olmasının bir kader olmadığını anlatacaktı. Öldürmenin kaçınılmaz olduğu durumların olabileceğini teslim edecek ama her ölümün gözyaşı istediğini haykıracaktı. O gün biraz mekan görmek, filmin havasına girebilmek için karşıya Ümraniye taraflarına gecekondulara gittik. Öğleye doğru da Çayırtepe'ye geçtik, şafağa uğradık. Birkaç gündür görüşemiyorduk, merak da etmiştim. Genel merkezin sanırım Abide-i Hürriyet Tepesi'nde yapacağı bir mitinge konvoy hazırlıyordu. Bu faaliyet özde otobüsü kendi cebinden kiralamak, partilileri ya da o anda civarda bulunanları, ki iş günü olduğu için çoğunlukla boş gezenler demekti, binip mitinge gitmeye razı etmek demekti. Çok koşuştuğundan yakındı, gerçekten de öyleydi. Diana'ya kalkmayı önerdim, bir Türkçe, bir İngilizce konuşmaktan, birinin dediğini ötekine çevirmekten de çok sıkılmıştım. Şafak bize bir yemek yedirmek için ısrar etti. Diana'nın elbette bir itirazı yoktu. Sonuçta yakacağı, Şafak'ın çok sevdiği, benim ilk kez gördüğüm bir bahçeye gittik. Çamların göklerden yüksek olduğu bir bahçeydi. Mangal getirdiler. Öğlen olduğu için şarapla başlayan yemeğin rakıya dönmesi kaçınılmazdı. Şafak kendisini bambaşka bir dünyaya götüren bu buluşmadan çok hoşnut görünüyordu. Bir film yapmak düşüncesi, hele de Hollywood imkanlarıyla. Üçümüzü de heyecanlandırıyordu. Şafak kendisinin ya da Sedat'ın oynamasını bile teklif etti. Diana film için çok kısa boylu olduğunu söyledi. Kardeşinin boyunu sordu. Diana'yı sana tarif etmeme gerek yok tabii. Ancak şu kadarını söyleyeyim. O gün benim isteğimle askılı elbisesinin üzerine bir ceket geçirmişti. Mazbuttu yani. Etekleri kısaydı ama İstanbul'da ondan kısa giyinenler de vardı. 3 ya da 3:30'da başlayan öğle yemeği akşamı buldu. Kalktığımızda hepimizin dağınık olduğunu söyleyebilirim. Yetmedi, Şafak bizi eve bırakacakken Diana Ziya'ya uğramamızı teklif etti, onu da yaptık. Saat 8'i buldu, bu defa da acıktık. Şafak balığa bir itirazımız olup olmadığını sordu, yoktu tabii. Arabaya bindik, gerisin geri. Bu defa Şile yolunda alabalık yapan kır bahçesi gibi bir yere geldiğimizi hatırlıyorum. Kalabalık bir bahçeydi, rengarenk ışıklar vardı. Şafak'ı iyi tanıyor olmalıydılar ki etrafımız bir anda adam doldu. Bir an nasıl bir görüntü verdiğimizi merak ettim. Şafak'ın saçı sakalına karışmıştı. Diana ne yapsa kovboy filmlerindeki bar kadını havasını atamıyordu. Ben etek ceket derli toplu olduğumu umuyordum ama uzaktaki ışıkların çift göründüğüne bakılırsa hiç de kendimde olmamış olmalıydım. Kaldı ki sonraları orada tanıştığımızı söyleyen partilileri hatırlayamayacaktım. Ne kadar bir süre kaldık bilmiyorum. Bir, içkiyi kestiğimi biliyorum. İki, dönüşte Şafak'ın Kartal ya da Maltepe taraflarında olmalı, arabasını bir deniz kenarına çektiğini, direksiyonun üstüne kapanıp uyumaya başladığını biliyorum. Bizim taksiyle dönmemiz teklifimi reddetmişti. Haksız da sayılmazdı. Çünkü Diana arka koltukta uyuyup kaldı. İçkiye dayanıklı Amerikalı'dan eser kalmamıştı. sefil bir manzara olmalıydık. Cin çarpmış gibi kendime geldiğimi tahmin edersin. Bir ara baktım, kadının bacakları açılmıştı. Ceketi çıkardım, adam akıllı sıkıştırarak örttüm. Şafak horluyordu, Diana horluyordu. Çevrede bekçiler devriye geziyorlardı. Arabadan içeri bakmaları halinde kimse onları bu arabada fuhuş yapılmadığına inandıramazdı. Olası ziyaretçileri arabaya yanaştırmadan göğüslemek daha doğru olacaktı. Yavaşça dışarı çıktım, deniz kenarında oturdum. Bir saat kadar sonra ezanlar okunmaya başladı. Onları uyandırmak için geri döndüğümde şafak kaykılmıştı. Şafağın eli kadının bacaklarının arasındaydı. Dantelli kilotunun şurasından burasından fışkıran uzun tüyleriyle oynuyordu. Kalp krizinin ne tür bir şey olduğunu biliyorum. Bilmediğim neden şaşırmadığım. Öylece durdum. Taş kesmiş, seyrediyordum. 5-10 saniye sonra Diana kıpırdanmaya başladı. Gözlerimi hissetmiş olmalıydı. Bir iki gerindi, kendisine geldi. Bacaklarının arasındaki ele baktı, bana baktı. Ben arkamı döndüm, yola doğru bir adım attım. Arkamdan bir böğürtüdür yükseldi. Tekrar baktığımda Diana şafağın üstüne atlamıştı. Bir yandan küfrediyor, bir yandan da şafağı dövüyordu. Şafak boynunu kısmış, koltuğa gömülmüş gibiydi. Kadın hırsını bir türlü alamıyor, yumrukladıkça yumrukluyordu. Hayvan, hayvan, hayvan! Korkunç bir sahneydi ve şafak kendisini savunmuyordu bile. Kendime gelmem ne kadar sürdü bilmiyorum. Kes artık Diana. Nasıl bağırmışsam kendi sesimi tanıyamadım. Diana kesti, eğildi, ayakkabılarını buldu, arabadan darmadağınık çıktı. Üzgünüm diye bağırdı bana eli belinde. Ama bu orospu çocuğu senin sorunun, ben gidiyorum. Yüzü gözü birbirine girmiş, makyajı akmış bir halde caddeden aşağı yürümeye başladı. Koca ayaklarının sesi bomboş mahallede yankılanıyordu. Şafak taş kesmişti. Çevrede değil taksi, el arabası bile yoktu. Üstelik nerede olduğumuzu bilmiyordum. Hızla bir karar vermem gerekti. Arabanın içine girdim. Sür hadi. Diana'yı ileriki sokaklardan birisinde bulduk. Eve gidiyoruz Diana, hadi içeri gir. Girmeyecek gibi yaptı, yine bağırdım. Gir dedim sana. Girdi arkaya. Onun yanına geçmemle birlikte bana sarılıp korkunç hıçkırıklarla sarsıla sarsıla ağlamaya başlaması bir oldu. Benim suçum. Uyumamalıydım. Ama dostlar arasında olduğumu sanıyordum. Ama bu orospu çocuğu beni ne zannediyor? Seni onun sevgilisi sanıyordum ama sana el atmaz, değil mi? Çünkü sen Türksün. Ben Amerikalı olduğum için gavurum, orospuyum. Affedersin, affedersin. Lanet olası rakı. Benim suçum. Uyumamalıydım. Ama dostlar arasında olduğumu sanıyordum. Şimdi sen benim onu tahrik ettiğimi düşünüyorsun değil mi? Öyle düşünüyorsun değil mi? Seni de kaybettim şimdi, seni de kaybettim. Günay, yemin ederim beni tahrik etmedim. Ah sevgilim, ah sevgilim, kim bilir ne kadar üzüldün. Yemin ederim ben tahrik etmedim. Sevgilini elinden almayı aklımdan bile geçirmem. Orospu çocuğu. Hayatımda ilk kez beni anlayan bir kadın buldum sanıyordum. Allah belanı versin Şafak, beni anlıyor musun? Allah belanı versin. Beni affet Günay Hanım. Lütfen, lütfen affettiğini söyle. Aynı sözleri tekrar tekrar tekrarlıyor, katıla katıla ağlıyordu. Bu noktada araya girmeliyim. Ne Günay Rodoplu ne de biz hiçbirimiz o noktada Diana Palo için lezbiyen, yani aynı zamanda lezbiyen olduğunu bilmiyorduk. İki çocuk anası, evli bir kadın olması böyle bir ihtimali aklımızın ucundan geçirtmezdi dahi. Hizmetçisine Nesibe'ye aşık olduğu çok sonra ortaya çıktı. Tamam Diana, bunu sonra düşüneceğim. Şimdi bir taksi bulalım. Başım çatlayacak gibi ağrımaya başlamıştı. Şafağın kadının bacaklarının arasındaki eli, Diana'nın hafiften gerinmesi gözümün önünden gitmiyordu. Bir ona, bir ötekine, bir içime bakıyordum. Zehir gibiydi. Polis durdurdu, el fenerini Diana'nın yüzüne çevirdi. Çek yüzümden o lanet odası ışını, domuz! Diana, çeneni kapatmazsan bir daha yüzümü göremezsin. Hemen sindi. Okey, okey, sen nasıl istersen. Kimlikler çıktı. Nereye gidiyorsunuz diye sordu memur. Ben ikisine de güvenemiyorum ya, kendimi ortaya attım. Etilere, benim evime memur bey. Hanım misafirimdir, bu beyefendi de lütfetti bizi götürüyor. Ne işiniz var bu saatte burada? Hanım filmcidir, burada film çekecek de mekan bakıyor. Şafak bey Çayırtepe'de iyi tanınan bir iş adamıdır, sağ olsun bize yardım ediyor. Bu kadının kocası nerede? İzmir'de efendim, çocuklarıyla tatil yapıyor. Kendisi öğretim üyesidir. İzmir'de nerede? Otelde. Hangi otelde? David hangi otelde kalıyor Diana? İmbat'ta. Ona ne hangi otelde olduğu? Telefonunu biliyor mu? Nereden bilsin? Ne yapacaksınız telefonunu? Yüzleştireceğiz. Bakalım bu kadın o kadın mı? Neden? Efendim, kadın kaçırıyorlar diye ihbar aldık. Bunun eşkaline uyan bir kadın sokakta yürürken yanına bir araba gelmiş, zorla içeri sokmuşlar. Vallahi ben bunu içeri zorla soktum, doğrudur. Gülmeye çalışıyorum. Gece vakti yürüyüş yapacağım diye tutturdu. Burasını Amerika sanıyor. Ben size adresimi, telefon numaramı bırakayım. Şimdi adamı bulsak ne diyeceksiniz? Karın yanında Günay Rodoplu ve Şafak Özden Beylerle mekan bakıyor mu? Polisler peki gidin dediler. Köprünün Anadolu ayağına geldiğimizde gün ağrıyordu. Durduk. Dayana taksi bakmaya çıktı. Ne olduysa Şafak'la yalnız kaldığımız zaman oldu. Boşandım. Ağladım. Neden yaptın bunu bana? İkinizden de ettin beni. Ben bir şey yapmadım dedi Şafak. Titriyordu. Ne türkü kaldı, ne zigana, ne kelkit. Çevre yolunda taşıtlar vızır vızırdı. Bir an kendimi yola atmak geldi içimden. Dayana işaret etti, taksi bulmuştu. İndim. Şafak orada öylece direksiyona kapanmış bıraktık, eve döndük. Nedendir bilmem, ardımızdan hemen uyuduğunu düşündüm. Dayana duyarlı bir kadındı tabii, çok duyarlı. Ve kadın, nasıl bir aşağılanmışlık duygusuyla boğuştuğumu iyi biliyordu. Kıskanmış olacağımı da biliyordu. Beni kaybetmek istemiyordu ama hiç istemiyordu. Eve girdiğimizde şohbeni yaktı, beni banyoya soktu. Çıktığımda bir yerlerden temiz bir gecelik çıkarmış, yatağımın üstüne sermişti. Bir fincan sıcak kahve beni bekliyordu. Ben ise bunları yapanın Dayana değil, Şafak olması gerektiğini düşündüm. Eğer tabii ikisinin de dedikleri doğruduysa. Yaralarımı sarmaya çalışıyordu. Günay, hani dedi. Hepimiz içkiliydik, nasıl baktığımı gördü. Pardon, sen değil. Bana elini attığında ıslak bir rüya görüyor olmuş olmalı. Belki ben de kıpırdanmış onu tahrik etmiş olabilirim. İstemeyerek, anlıyorsun değil mi? İstemeyerek. Belki de Şafak o kadar kabahatli değil. Onu niye dövdün o zaman? Senin yüzünden dolayı. Öyle üzgündün ki acı abidesi gibiydin. Sana bunu yaptığı için vurdum. Sana bunu yaptığımız için vurdum. Yaptığımızın mızına takıldım tabii. Biz sana, içim yandı. Ama şimdi sen de bana vurmalısın diyordu Dayana. Çünkü ben de en az onun kadar hatalıyım. Sadece onun cezalandırılması haklı. Ama o benim erkeğim. Dayana, anlıyor musun? Ben de dostunum. O erkeğin olabilir ama ben senin dostum. Bu doğruysa cehenneme kadar yolunuz var diye fısıldadım. İkinizin de. Yine de Şafak'ın çevre yolunun kıyısında direksiyona dayalı başı gözümün önünden gitmiyordu. Tıpkı sirkeci garında hurcun üzerine kıvrılmış halinin gözümün önünden gitmediği gibi. Aklımdan o anda burada bizimle beraber olması, bir kahve içip bu pisliği birlikte temizlememiz gerektiği gibi bir düşünce geçti. Lanet olasıca rakı diye söylendi Dayana esefle. Lanet olasıca. Evde karısı, iki oğlu, o, orada arabanın içinde ben, Dayana, ne sefil işti ya Rabbim. Gözlerimden yaşlar iniyordu yine. Onu çok seviyorsun değil mi? Böyle görmek istemiyorsun. Anlamıştı. Evet. Ne onu ne de kendimi böyle görmek istemiyorum. Kızma ama soracağım. Nesini? Ne sorduğunu anlamamıştım. Seks mi dedi Dayana. Yo, boş ver. Dayana, unut. Beni sevdiğini, rahatlatmaya çalıştığını biliyorum ama iki ayrı ulusun ferdi arasında paylaşılması mümkün olmayan o kadar farklı deneyimler olabiliyor ki. Ama senin ne demek istediğini anlıyorum, haklısın. Son tahlilde türdaşlarımızla paylaşmadığımız niteliğimiz yoktur. Ben de kabahatliyim. Geceyi bitirmesini bilemedim. Seni de onu da koruyabilirdim belki. O meşhur sözünü o zaman söyledi. Kibele sendromu mu? Lanet olsun. Kibele sendrom? Ne demek istiyorsun? Toprak tanrıça kibele. Kocasını doğurur. Anası gibi sever ve altına yatar. Yes. Yes. Yerinden fırladı, geldi, sarıldı. Bunu görecek kadar yaşayacağıma asla inanmazdım diye bağırdı. Tanrı'ya şükür, sana teşekkür. Ağlıyordu. Şimdi anlıyorum, biliyorum. Ah, büyük Anadolu, büyük Türk kadını. Ya Türkiye'ye gelmeseydim ne olurdu bana? Hep burada olmuş olmalısın dedim. Bir tarafında buralı olmuş olmalısın. Belki de toprak çekti. Sana bir sır vereyim mi dedi. Birden çok ciddileşmişti. Annem, saygıdeğer Mr. Austin O King Claus asla kabul etmeyecektir ama bizimkiler Massachusetts'e geldiklerinde aileye kızılderili kanı karışmış. Belki de bir Türk tarafım var, ne dersin? Hadi oradan. Yine de beni güldürmeyi başarmıştı. Sakinleştikçe Şafak'a orada öyle utancıyla baş başa bırakmış olmanın acısını duymaya başladım. Eşek kadar insanlardık. Bir gecede dumanlı kafalarla en az 200 kilometre yol yapmıştık. Olayı el birliğiyle tırmandırmıştık. Tek günahkar Şafak olamazdı. Hadi sen artık git dedim Dayana'ya. Emin misin? Evet iyiyim. Biraz kendi başıma kalmak istiyorum. İstemeye istemeye giyindi, çıkarken eğildi öptü. Seni seviyorum. Sağ ol dedim. Ne diyeceğimi bilemediğim için asansör inerken öylece durduğum orada. Ah Miss Pavlovich. Sana onun yeşil elma, kekik ve tarçın koktuğunu nasıl anlatayım? Sekeci garında ter içindeki başını hurcun üzerine koyup ağlaya ağlaya uyuduğunu nasıl anlatayım? Dev gibi boyun ve olmadık giysilerinle ve yıllarca ülkemizin sorunlarının nedeni olarak gördüğümüz bir ulusun ferdini düzerek intikam almak isteyebileceğini düşündüğümü sana nasıl anlatayım? Ülkemde kadın düzmenin bir ceza, bir hınç almak olduğunu nasıl anlatayım? Türk erkeklerinin Alman karılarını becerdikleri zaman onları, yani batılıları aştıklarına, onlara galip geldiklerine inandıklarını nasıl anlatayım? Bazen Şafak Özden'in beni düzerken benim sınıfımı düzdüğünü hissettiğimi nasıl anlatayım? Anlatamam ki. Nasıl anlatayım? Koçum benim. Rodoplu devreye girdiğinde değişmez milletvekili adayı Erol Çiçek, Şafak'ın cansiperhane desteğine rağmen 1987 seçimlerinde kaybetmiş, 89'a hazırlanıyordu. Bu defa da belediye başkanı olmayı deneyecekti. Duran Kuran'ın genel merkezi arası açıktı ama kağıthaneden aday atanmak ihtimali daha da hala vardı. Onuroflu yakın bir zamanda çok kötü iflas ettiği için bundan böyle yaşamak istediğini söylüyordu. Mütevazi bir meclis üyeliğiyle, il meclisi üyeliğiyle yetinecekti. Şafak Özden Çayırtepe'de 24 saat ilçe başkanlığı yapsa ölmeye razıydı. Dört ortak oturdular, bu paylaşım doğrultusunda karar aldılar. Bir ekip halinde çalışacaklar, birbirlerini başta para olmak üzere her konuda destekleyeceklerdi. Ancak bu karar geçici bir uzlaşmadan ibaret kaldı. Şafak gönlünde asıl yatanın Çayırtepe Belediye Başkanlığı olduğunu ortaklarından saklamıştı. Ki pek de akıllıca bir iş yapmışa benzemiyordu. Çünkü hiç değilse Duran Kuran, belediye başkanlığının Erol'dan çok Şafak'ın hakkı olduğunu düşünmüştü. İki nedeni vardı. Birincisi, bir gün bir vesileyle Erol'a Çayırtepe hakkında bir soru sorduğunda adam Çayırtepe'de kaç mahalle olduğunu bilmezken Şafak cadde sokak takır takır saymıştı. İkincisi, Erol Çiçek tembeldi. Örneğin milletvekili adayı olan kendisiyken delege listelerini düzenleri gereken bir gece yorgunluğunu bahane ederek çekmiş gitmiş, düzeltme işini sabaha kadar çalışarak Şafak Duran ve o zamanlar Erol'un Üsküdar ilçe başkanlığı yapan ağabeyisi Türkay Çiçek yapmışlardı. Daha başka şeyler de vardı. Erol, Duran'ın başkanı olduğu kooperatifin şantiye mühendisiydi ama sabahları uyanıp işin başına gidemediğinden bir başka mühendis almak, ona da para vermek zorunda kalmışlardı. Duran 3 ya da 4 kez aday olup kaybetmesinin de tembelliğini bağlıyordu. Ben Şafak'ın aday olmasının daha uygun olduğunu düşündüğümü söyledim ama Şafak istemedi diye anlattı. İstemiyorum, başkanlık Erol'un hakkı dedi ama anlaşılan işin başından beri böyle planlıyormuş. Şafak'ın asıl niyetini saklamış olmasının nedenini de merkez atamasını garantilemeden ortaya çıkanın sakat olmasıyla açıklıyordu. Özden başarılı bir ilçe başkanı olması halinde genel merkez tarafından belediye başkan adayı olarak atanması olasılığının Erol'unkinden çok daha fazla olacağını hesaplamıştı. Ancak bu aşamada deneyimli eski siyasi şefini ve onun ilçe başkanı ağabeyisini karşısına alması akıllı bir iş olmayacağından gerçek niyetini saklamak yoluna gitti. Bu manevra Günay'la benim değerlendireceğimiz gibi yarın gül yanağından gayrı her şeyin paylaşıldığı bir ortağa ihanet olarak algılanmadı. Duran'ın ben niyetini bilseydim Erol'u Kartal'a kaydırırdım, bütün bunlar da olmazdı hayıflanması, meselenin gereksiz büyütülmesine serzenişten ibaretti. Bütün bunlar dediği de sonraları beklenmedik boyutlar kazanan Şafak-Erol kavgası. Şafak'ın tutumunun Duran Kur'an'ın bilmediği bir diğer ve asıl nedeni daha vardı. Şafak'ın Erol'a gizlice güttüğü kin, Şafak Öz'den 12 Eylül sonrası Erol'un ailesini arayıp sormamış, çıkarıp bir 10 bin lira olsun vermemiş olduğunu hiç unutmadı. Ama sen merak etme, bana şu kadar sokana baş parmağıyla işaret parmağının ilk eklemini işaret ediyor, sonra da dirseğini gösteriyordu, ben bu kadar sokarım. Bekle gülüm, zamanı gelince ödeyecekler. Zamanı gelinceye kadar sağlam bir işi olmayan Erol'u cebine harçlığını koyarak ezmekle yetinmesi gerekiyordu, öyle yaptı. İşleri dıştan göründüğü kadar iyi miydi bilmiyorum. Ancak kendisini sosyal demokrasiye adamış bir ağ rolünü sürdürmesini mümkün kılıyordu. Öte yandan perakende satış yapan bir dükkanda her zaman el konacak para vardır. Şafak'ın dükkanında da paralar geliyor, paralar gidiyor, paralar kapanın elinde kalıyordu. Şafak'tan isteyip de alamayan yok gibiydi. İyiliğinin belleklere yerleşmesini sağlayacak bir süre nazlandıktan sonra bir yerlerden müşteri çeki senet, dolar, mark çıkarır, mutlaka verirdi. Bu koşullarda iyi bir iş adamı olduğu iddiasının su götüreceğini düşünüyordum. Daha sonraları duyduklarımdan işletmenin tipik bir 17. yüzyıl bakkalı gibi çalıştığını anlayacaktım. Kese kağıdı üzerinde hesap yapıyorlar demişti Tülin. Defterler, bilançolar hak götüre kardeşim. Bizim kooperatifin makbuzları, faturaları Sedat'ın çekmecelerinden fışkırıyor. En önemli bir dokümanı, mesela üyenin senedini kasanın bir köşesine tıkılı bumburuşuk buluyorsun. O da şanslıysan, ceza yediği için vermek zorunda kaldığı vergi, vermesi gereken her zaman birkaç katı ve tabii çoğunlukla ödenemiyor. Kaç kere evine haciz geldi. İşletmeyi zapt rapt altına alacak beceri ve disiplin de oluşmadığından, kooperatifte olduğu gibi burada da savrulanı telafi edebilmek için ciroları büyütmek gerekiyordu. Bu da her işe atlamak, her an bir depo, bir arsa ya da bir daire kollamak, çoğu kez bir hafta içinde alıp satmak demekti. Peşin ödeme söz konusu olmadığından elden çıkarılan deponun senetlerinin yeni satın alınan arsanın sahibine, dairenin otogalerisine devredilmesi gibi çılgın bir trafik oluşuyordu. Ortada milyarlarla ifade edilen rakamlar dolaşıyordu ama kağıtlar her an el değiştirdiğinden hiç kimse hiçbir şeyin kesin sahibi değildi. Günay'ın her şeyi takas değeri olarak algılamak dediği patolojinin kaçınılmaz olduğunu görüyordunuz. Para parayı, fırsatları değerlendirmek denilen bu manipülasyon sonucu çekiyordu. Etem Ağa Kooperatifi bu noktada değiş yerinde ise ilaç gibi gelmiş olmalı. Arazide üye cezbetmek için yapıldığı söylenen bir piknik hatırlıyorum. 400 davetlinin 400'ü de partiliydi. Sınırlı sorumlu Etem Ağa Yapı Kooperatifi'nin kullanma esası üzerine kurulmuş olan politika denilen iş sahasının yeni bir yatırımına oluşturduğunun işaretleri apaçık ortadaydı. Ama et masrafının 1 milyonun üstünde olduğunu fark eden Tülin'in değirmenin suyunun nereden geldiğine ilişkin soruları cevaplanmadığı gibi Özden'i bir kenara çekip bu masrafa karşın yüz yüze kaydedemezsen asarım keserim tehdidi de bir işe yaramadı. Araziye yayılan yüzlerce SHP'li ayakkabılar çıkarttılar, güneşe karşı parmaklarını kıvırtıp politika yaptılar, birbirlerine caka sattılar. Tonguç, Kuvayi Milliye gibi konularda kapıştılar.